Ayrım 14.
Felsefi danışmanlığa başvuran Sonya olduğu halde bu mesele herhangi bir ilişkideki çoğu sorun gibi birden fazla kişinin hareketlerinin sonucuydu. Benimle haftalık görüşmelere gelen Isabel olsaydı bir dizi örtüşen felsefi görüşü ele alırdım. Tabii ki kendi dünya görüşünüze uyum içinde yaşamanın önemi ve görecilik etrafındaki meseleler yine de geçerli olacaktı. Fakat bir ebeveyn için çocuk konusunda ek sorumluluklar mevcuttur. Çocuklar ne kadar küçükse yetişkin üzerine o kadar çok yük biner. Ancak çocuklar yetişkin haline gelince bu yük daha eşit paylaşılır. Daha sonra John vakasında görebileceğimiz gibi yaşamın daha ilerideki aşamalarında roller tersine dönebilir ve yetişkin çocuk yaşlanan ebeveynin sorumluluklarının çoğunu taşır. İnsanlar kendilerini değerli ve güvende hissederek büyümek için biyolojik veya başka tür bir ailenin sevgisine ihtiyaç duyarlar. Ebeveynler ve çocuklara bakan diğer yetişkinler bu sevgiyi sağlamak konusunda çocuklarına ve topluma karşı sorumluluk taşırlar. Ebeveynin görevinin bir bölümü de çocuklarına erdemleri, Aristo'ya göre alışkanlıkları, aşılamaktır. Fakat herkes hayatında kendi öz saygısını pekiştirmeye, kendi değerleriyle yaşamaya ve toplumda kendi yetişkin yerini almaya ihtiyaç duyacağı bir noktaya gelir. Dürüst bir yaşam sürmelerine yardım ederek çocuklarını hayata hazırlamak ebeveynlerin bir görevidir. Ancak göreviniz bir kere tamamlandığında artık onu bırakmalısınız. Görevinizin bir parçası da ebeveyn otoritesi ebeveyn saldırısına dönüşmeden durmayı bilmektir. 5. bölümde tanıtılan Aristocu görüşe göre kendini gerçekleştirme hoşnutluğu yani doyum insanın kendi içinden gelir. Size bu doyumu bir başkası, bir ebeveyn bile veremez. Çocuklarını en yüksek doyuma özendirmek açısından ebeveynlerin yapabilecekleri en iyi şey, kendilerine güvenilir hale gelmeleri için büyürlerken onlara yer açmaktır. Çocuklar biyolojik olarak ebeveynlerinin uzantılarıdırlar, fakat kültürel bakımdan bu her zaman böyle değildir. Ebeveynlerin çocuklarına aktardıkları genetik yatırımları ve onlar üzerinde yasal vesayet hakları vardır, fakat mülkiyet hakları yoktur. Kant'ın bu meseleyi çocuklar da dahil bütün insanları bizim amaçlarımızın araçları olarak değil, kendi başlarına amaçlar olarak ele almamız gerektiği şeklinde kavradığını daha önceki bölümlerde görmüştük. Lübnanlı şair ve filozof Halil Cibran çocuk yetiştirme konusuna ebeveynlerin geçici bir kahyalık görevlerinin olduğu ama mülkiyet haklarının olmadığı fikri üzerine odaklanan çok güzel bir bölüm ayırmıştır. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, kendini özleyen yaşamın oğulları ve kızları onlar. Sizden gelirler ama sizden değillerdir ve sizinle birlikte oldukları halde yine de size ait değillerdir. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama fikirlerinizi değil, çünkü onların kendi fikirleri vardır. Onların bedenlerine bir ev verebilirsiniz ama ruhlarına değil, çünkü onların ruhları sizin rüyalarınızda bile gidemeyeceğiniz yarınların evinde oturur. Onlar gibi olmaya çabalayabilirsiniz ama onları sakın kendinize benzetmeye uğraşmayın. Halil Cibran. Çocuklar kendi özel kimliklerini aile ilişkilerinin çetin sınavında oluşturmaya başlarlar. Bu kimlik ebeveynlerin veya bir bütün olarak ailenin kimliğinden ne kadar farklı olursa o kadar çok anlaşmazlık potansiyeli vardır. Aynen Sonya ile Isabel arasında olduğu gibi. Biz insanlar bütün diğer memeli hayvanlardan daha uzun süre ebeveynlerimize bağımlı kalırız. Çünkü yavaş yavaş olgunlaşırız ve toplumda tamamen yetişkin bir rol üstlenmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi öğrenmemiz uzun yıllar alır. Rıza gösterme, oy verme, araba kullanma, alkollü içki kullanma, evlenme ve askere gitme yaşlarını ayrı ayrı zamanlara göre düzenleyen yasalarımızın da yansıttığı gibi zamanla olgunlaşırız. Çocuk ne kadar çok şey üstlenirse ebeveyn denetimi o kadar azalır. En yüksek çatışma olasılığı çocuğun görüşü ebeveynin görüşüyle aynı ölçüde önem kazandığı anda ortaya çıkar. Bu tam özellik reşit olmayla başlar ve ergenlik çağı kargaşalarının çoğundan oraya giden uzun ve dolambaçlı yol sorunludur. Kendi kendini yönetmeyi şiddetle arzulayan çocuk elindekini bırakmamaya uğraşan ebeveyn ve henüz ya da artık tarafların hiçbirinin arzusuna tam uymayan gerçeklik. Sonya ile Isabel huzura hayatlarının önemli bir döneminde erişmişlerdi. Kısa bir süre sonra Isabel'e kanser teşhisi kondu. O zaman hem anne hem de kız 13. bölümde daha uzun ele alacağımız başka bir felsefi mücadeleyle karşı karşıya kaldılar. Teşhisten sonra olan ve iki kadın öylesine savaş halindeyken asla mümkün olmayan şey, Sonya'nın annesinin baş yardımcısı olarak araya girmesi ve şefkatle onun bakımını üstlenmesiydi. Rollerin böylesine tersine dönüşmesi gittikçe yaygınlaşmaktadır ve John'un vakasında göreceğimiz gibi büsbütün yeni bir felsefi konu kümesi oluşturmaktadır. John. John'un annesi Celeste ilerleyen bir nörolojik hastalıktan mustaripti ve tekerlekli bir sandalyeye mahkumdu. John kısmen lisansüstü eğitime devam eden bir öğrenci olarak sahip olduğu düşük geliri nedeniyle, kısmen de Celeste'in kendi evinde yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu bakım yüzünden annesiyle birlikte yaşıyordu. Fakat son bir yıl boyunca Celeste'in zihin karışıklığı ile kaygı nöbetleri sıklaşmıştı ve bu yüzden John okula veya işe gitmek için onu yalnız bıraktı, her seferinde merak içinde kalıyordu. Celeste artık aklı her zaman başında olmadığı için John'a tıbbi ve hukuki vekalet vermişti. Sonunda John'un korktuğu başına geldi. Bir gezintiden eve döndüğünde tekerlekli sandalyesiyle merdivenden inmeye çalışmış olan annesini baygın ve kanamalı bir vaziyette buldu. Hastanede doktorlar ciddi bir yara bulamadılar. Fakat kadını gözetim için hastaneye yatırdılar ve John'un onu bir bakım evine yerleştirmesi için ısrar ettiler. John'un dikkatli bakımına rağmen Celeste'in hastalığının artık sürekli gözetim gerektiren bir aşamaya geldiğini düşünüyorlardı. Bakımını üstlenen doktorlar hastanenin sosyal yardım uzmanı ile birlikte Celeste'in kalacağı bir yer boşalana kadar, bu aylar alabilirdi, ciddi bir yarası olmamasına rağmen hastanede kalmasını önerdiler. John Celeste'in muhtemelen evde alabileceğinden daha fazla bakıma ihtiyacı olacağı gerçeğini kabul ediyor. Fakat tıbbi bir bakıma ihtiyacı olmadığı ve bir hastane koğuşunda canlandırıcı pek az şey bulabileceği için orada zihinsel ve genel fiziksel durumunun daha kötüye gideceğinden korkuyordu. Celeste aklı başında olduğu zamanlarda eve gitmek istediğini söylüyordu. John annesinin evde yaşamasını mümkün kılmak için hiç değilse iyi bir bakım evinde bir yer bulunana kadar elinden geleni yapmaya razıydı. Ancak yine de annesinden uzak kalmasını gerektiren kimi zamanlar olacaktı ve ona bir refakatçi tutmaya yetecek parası yoktu. Annesinin evden ayrılması gerekene kadar onunla evde son bir yaz mevsimi geçirmeyi hayal ediyordu. Annesinin eve gitme arzusunu yerine getirmek istiyor ve aynı zamanda annesinin hiç kuşkusuz karşı koyacağı bakım evine çıkma fikrini süresi gelince kendi evlerinde konuşmanın daha da kolay olacağını seziyordu. John bakım evinde yer boşalmasını beklerken annesini hastanede bırakıp bırakmama konusundaki ikilemini bana getirdi. Çünkü her iki seçenekten de memnun değildi ve bunların etik anlamlarını aydınlığa kavuşturmak istiyordu. Aslında felsefenin iki farklı yönü olan etik ve karar alma konularını ele alması gerekiyordu. Başka birinin mutluluğundan sorumlu olmanın ne demek olduğu ile ne zaman ve kimin yararına kendinizin veya diğerlerinin davranmanız gerektiği konusundaki etik sorunla karşı karşıya kalmıştı. John bu sorunla annesine bakmak durumunda olan bir evlat olarak karşılaşmıştı. Ancak bu tür sorunlar küçük çocuklarını yetiştirme durumundaki ebeveynlerin karşısına çok daha sık çıkar. İkincisi, John'un bir karar almanın yollarını keşfetmesi ve iki zor seçenek arasında ahlaki bakımdan haklı olduğunu hissedebileceği biçimde bir tercih yapmayı öğrenmesi gerekiyordu. Birçok başka müşteri gibi John da peace sürecinin ilk üç aşamasını tek başına geçmişti. Sorunu açıkça kavramıştı, hem kendisinin hem annesinin duygularını dikkate almaktaydı. Ve iki seçenek ile bunların muhtemel sonuçlarını saptamak yolunda yararlı bir tahlil çalışması yapmıştı. Fakat John için bu kadarı yeterli değildi. Herhangi bir yönde zor bir tercih yapmasına imkan verecek bir mizaç geliştirmek için tefekküre ihtiyacı vardı. Tefekkür aşamasında John'a yardım etmek için karar kuramını kullandım. Karar kuramı oyunlar konusunda John von Neumann ve Oscar Morgenstern tarafından geliştirilen matematiksel teorinin felsefedeki adıdır. Bu kuram katılımcıların belli kurallar dizisi altında fakat genellikle bütün gerçekler belli olmadan yapılacak en iyi hamleye karar verdikleri oyunları birçok insan etkinliğini kapsamak üzere mecazi anlamda kullanır. Felsefecilerin kullandığı biçimiyle karar kuramı oyun kuramının ana fikirlerini ele alır ama genel olarak aşırı matematiksel çapraşıklıklardan kaçınır. Yalnız az sayıda bir oyun grubunda her aşamada gerçekten en iyi olan bir hamle mevcuttur. Bu tür oyunlarda eğer bulabilirseniz bu en iyi hamleyi yapmak mantıklı olur. Fakat oyunların çoğunda hiç en iyi hamle diye bir şey olmaz. Farklı stratejiler değişik tercihleri gösterir. O zaman sorulması gereken şey basitçe hangi hamleyi yapmak mantıklı olur sorusundan çok hangi stratejiyi benimsemeyi tercih ediyorum sorusudur. Sosyal görüngülerin önemi, belirtilerinin zenginliği ve çeşitliliği ve yapılarının karmaşıklığı en azından fiziksel görüngülerinkine eşittir. Fakat mantıklı davranış sorununun tatmin edici bir ele alınış biçiminin hali hazırda mevcut olmadığı ortadadır. John von Neumann ve Oscar Morgenstern. John satranç veya kare kare, tic-tac-toe oyunu oynuyor olsaydı her aşamada o en iyi tek hamleyi arayacaktı. Bu oyunlar iki kişinin oynadığı, bir tarafın kaybının öteki tarafın kazancı olduğu ve bilgilerin tam olduğu, hiçbir şeyin gizli olmayıp bütün hamlelerin ortada olduğu, sınırlı sayıdaki sıkı sıkıya belirlenmiş oyunlar sınıfına girer. Bu tür oyunlarda her zaman en iyi olan bir hamle vardır ve bütün yapmanız gereken bu hamleyi bulmaktır. Sıranın size geldiği her seferde bu hamleyi gerçekten bulursanız kaybetmeniz mümkün değildir. Olabileceklerin en kötüsü beraberliktir. Kare kare oyununda en iyi hamleyi bulmak tabii ki satrançta olduğundan daha kolaydır. Fakat temel ilke tamamen aynıdır. Çocuklar her zaman en azından beraberliğe erişebileceklerini anlar anlamaz kare kare oyunundan sıkılırlar ve satranç ustaları da çoğu kez ilk birkaç hamleden sonra oyunu berabere ilan etme konusunda anlaşırlar. Bazı sıkı sıkıya belirlenmiş oyunlarda en iyi hamleye karar vermek olağanüstü zor olsa da en azından en iyi hamlenin bulunabileceğini bilirsiniz. Fakat hayat sıkı sıkıya belirlenmiş bir oyun değildir. Celeste ile ilgili ikilemi ne yazık ki John için daha sık rastlanan ama kuralları daha sıkı belirlenmiş türden bir oyundu. Doktorları, hemşireleri, sosyal yardım uzmanı ve vakayla ilgili olabilecek diğer kişileri hesaba kattığınızda 2'den fazla oyuncu vardı. Bu oyun kazanç ile kaybın denk olduğu bir oyun da değildi. Çünkü muhtemel kayıplar, yaralanma veya ölüm, muhtemel kazanımların birlikte geçirilecek zaman eşdeğeri değildi. $5 kaybettiğinizde bu parayı bir veya daha fazla oyuncunun kazandığı pokerdeki kadar net değildi. Eldeki bilgilerin tam olduğu türden bir oyun da değildi elbette. Çünkü Celeste'in hastalığının nasıl ve ne zaman kendini göstereceğini hiç kimse bilmiyordu. Fakat karar kuramı yine de insanın seçenekleri ve bunların muhtemel sonuçları açısından durumun daha net bir görüntüsünü vermek için böyle bir oyunu açıklayarak yararlı olabilir. John'un karar dayanakları şöyle görünüyordu. John'un seçenekleri: annesini eve götürmek. Muhtemel sonuçlar: en iyi sonuç, birlikte geçirilen harika bir yaz. En kötü sonuç, ciddi veya ölümcül bir kaza. John'un seçeneği: annesini hastanede bırakmak. Muhtemel sonuç: en iyi sonuç, tıbbi gözetim. En kötü sonuç, psikolojik kötüye gitme. Bu karar dayanakları tablosu muhtemel sonuçlara göre en iyi tercihin bulunmadığını gösteriyor. Evde birlikte son bir harika yaz geçirmek bir hastane koğuşunda sadece tıbbi gözetimden çok daha iyi olmakla birlikte, evde geçirilebilecek ciddi veya ölümcül bir kaza da hastane koğuşunda yatağa bağlı kalmak ve psikolojik bakımdan kötüleşmekten çok daha kötüydü. Karar kuramı size nasıl oynayacağınızı söylemez ama hareketlerinizi kararlaştırırken ne tür bir ölçüt kullanacağınızı saptamaya yardım edebilir. Bir tercih yapmak için oyunun tabiatını anlamanız gerekir. Eğer bir en iyi hamlenin var olduğunu biliyorsanız onu bulmaya çalışmalısınız. John'unki gibi farklı durumlarda ise kendinize şunları sormalısınız. Neyi elde etmek istiyorum? Nelerden sakınmak istiyorum? Ne kadarını riske atmak istiyorum? Diğer oyuncular neyi elde etmek, neden sakınmak istiyorlar ve neyi riske atacaklar? En iyi bir hareketin varlığından emin olmak dışında karar kuramını izlemenin anlamı, meydana gelmesi muhtemel sonuçların her birinin ihtimalini tahmin etmek, faydalarını ve sakıncalarını tartmak ve en fazla faydayı sağlaması en muhtemel yolu seçmek demek olabilir. Böylece John, eğer annesini eve getirmeyi seçerse aslında ihtimallerini bilmediği bir şans oyunu oynuyor olacaktır. Bir kumarhane oyunu oynarken en azından olasılıkları hesaplayabilirsiniz. İhtimalleri hesaplamaya çalışıyorsanız, kumarbaz yanılgısı denen şeyin her iki versiyonundan da uzak durmalısınız. Bu yanılgının birinci versiyonu en yüksek ödüle oynamanın en iyisi olduğunu söyler. Burada ihtimaller tamamen hiçe sayılmaktadır. Bu yüzden çoğunlukla güvenilir bir bahis yöntemi değildir. John'un vakasında kumarbaz yanılgısının bu versiyonu, bu seçimin en yüksek ödülü getirme ihtimali olduğu için John'un annesini eve getirmesini önerirdi. Oysa bu seçim aynı zamanda en kötü ihtimali de getirebilir. Kumarbaz yanılgısının ikinci versiyonu az önce meydana gelen bir şeyin tekrar olma ihtimalinin az olduğunu söyler. Bu yanılgı yazı tura attığınızda peş peşe 5 defa tura gelirse yazı gelme ihtimalinin bunu takip eden her atışınızda giderek artacağını söyler. Bu yanlıştır. Çünkü paranın belleği yoktur. Her atış bağımsız bir olaydır. Bir rulet oyununda da kırmızının favori olması gibi bir şey yoktur. Ruletin belleği yoktur ve hileli bir kumarhanede oynamadığınız sürece her dönüşün başında herhangi bir sonucun gelme ihtimali aynıdır. Ard arda iki kere aynı sayının gelmesi bir sonraki dönüşte aynı sayının gelme veya gelmeme ihtimalini ne azaltır ne de yükseltir. John'un annesi aralıklı olarak zihin karışıklığına neden olan bir hastalıktan muzdaripti. Zihninin bir saat sonra mı yarın mı yoksa gelecek hafta mı tekrar karışacağını tahmin etmemiz ve zihni tekrar karıştığında tam olarak ne durumda olacağını, örneğin merdivenden inmek üzere mi olacağını bilmemiz mümkün değildi. Bu yüzden John ne annesi daha önce düştüğü için evde yine yaralanacağını varsayabilirdi, ne de daha yeni düştüğü için kötü talihi atlattığını ve evde güvende olacağını farz edebilirdi. Her iki seçenekle hem annesi hem kendisi için beraberinde avantajlar ve dezavantajlar getirebileceği için John ile çok zor bir durumda olduğu konusunda aynı fikirdeydim. John ile birlikte en iyi ve en kötü durum senaryolarını tasarladık. John annesi evde yalnız kaldığında başına gelebilecek ciddi veya hatta ölümcül bir yaralanmanın kadına vereceği ek acıyı ve kendisinde yaratacağı daha büyük suçluluk duygusunu ve ızdırabı kafasında canlandırdı. Hastanede karşı karşıya kalacağı fiziksel ve psikolojik fenalaşmanın ise bir bakım evine geçişi çok daha zorlaştıracağını düşünüyordu. Bu en kötü durum tahlilinden John, annesi eğer hastanede kalırsa hem kendisinin hem annesinin daha iyi durumda olacağı sonucunu çıkardı. Bununla birlikte bir en iyi durum tahlili de öteki sonuca götürüyordu. Evde ana oğul ortak bir yaz mevsiminin keyfini çıkarabilir ve sonraki aşamaya hazırlanabilirlerdi. Her şey bir yana evde birlikte olmaları hem John hem de Celeste için daha iyi olacaktı. Annesini eve getirmek ile hastanede bırakmak arasında bir tercih önermek benim görevim değildi. Fakat başka biri adına bir karar verme sorumluluğunun ahlaki çerçevesini çizmeye çalıştım. Sorumlu davranış tarzı yalnız kendiniz için en iyi olana değil, öteki kişi için de genel olarak en iyi olana karar vermektir. Hem çocuklarımız için hem de zayıf düşmüş ebeveynlerimiz için bu tür bir sorumluluğumuz vardır. Aynı zamanda başkalarının kendi özellik sınırları içinde tercih yapmalarına da izin vermeliyiz. Eğer çocuğunuzun dondurma yemesinin uygun olduğuna karar verirseniz, dondurma çeşidini çocuğunuz mutlaka kendi seçebilmelidir. Devlet tarafından idam edilmek üzere olan biri bile son yemeğini kendi seçebilir. John şimdiden annesini bir bakım evine yerleştirmeye karar verdiğine göre, bakım evi dışında arta kalan aylarını nasıl geçireceğine, belki de risklerine rağmen annesi karar vermeliydi. En iyi şey o insanın en kötü şeyden sakınmasına yardımcı olan bir şey demek olabilir. Ama aynı zamanda o kişinin en fazla şeyi elde etmesine yardımcı olan şey de demek olabilir. Başka biri için karar vermenin en önemli unsuru insanın kendi kazanç ve kayıplarını bir kenara bırakmasıdır. İki seanstan sonra John bana karar kuramını ve içinde hareket ettiği etik sınırları görebildiğini anlattı. Kendisi için savunulabilir olan bir karara varabileceğini söyledi. John tefekkür aşamasının sonuna yaklaşmıştı ve denge aşamasında kararını verecekti. John'un ne yapmaya karar verdiğini bilmiyorum, bunu bilmem de gerekmiyor. Bir felsefe danışmanı olarak benim sorumluluğum müşterilerimin bana bağımlılık değil, kendilerine güven kazanmalarına yardımcı olmaktır. John zor bir karar konusunda ızdırap çekmek veya bir duygu bataklığında boş yere debelenmek ya da sahte bir kişilik bozukluğu teşhisi taşımak yerine sağlam bir felsefi dayanak elde edebildi. Durumun kederini hissedebilir fakat kararsızlığın ötesine geçebilirdi. Kendimizi bazen kederli hissedebiliriz ve bunda bir tür ağırbaşlı keyif bile vardır. Fakat kederin bizi sınırsız bir acize düşürmesine hiçbir zaman izin vermemeliyiz. Kedere karşı en iyi çare bir şey öğrenmektir. Dünyanın neden hareket ettiğini ve onu neyin hareket ettirdiğini öğrenin. T.H. White 9. İş bir işe yaramadığında. İşinizin kârı o işin size verdiği doyum ve dünyanın o işe duyduğu ihtiyaç olmalıdır. Bununla hayat cennet olur ya da yapabildiğiniz kadar cennet olur. Bunlar olmadan nefret ettiğiniz, canınızı sıkan ve dünyanın ihtiyaç duymadığı bir iş ile bu hayat cehennemdir. W.E.B. Du Bois. İş bizi üç büyük kötülükten korur. Can sıkıntısı, ahlaksızlık ve yoksulluk. Voltaire. Genel olarak iş yaşamın büyük bir dilimidir. Bu yüzden birçok iş yeri meselesi bu kitabın diğer konularıyla örtüşmektedir. Müşterilerimin bana getirdikleri işle ilgili sorunların çoğu aslında insanlar arası sorunlardır ve bir ilişkiyi korumakla ilgili 6. bölümün bir kısmı bunları da kapsar. Hatta bir ilişki arayışı, bir ilişkinin bitirilmesi ve aile yaşamı konulu bölümlerdeki bazı düşünceler de bunlarla ilgilidir. Bazı müşteriler işte çıkan etik anlaşmazlıkları çözmeye veya başkalarını yönetiyor olmanın felsefi anlamlarını keşfetmeye çalışırlar. Etik ve ahlak konularına bölüm 11'de bakacağız. Bazıları da işin anlam veya amacı bölüm 12'ye de bakınız, doyurucu iş yapma ve iş ile yaşamın geri kalanı arasında bir denge kurma sorunlarıyla uğraşırlar. Fakat birçoğumuz herhangi başka bir şeyle uğraşmaktan daha fazla çalışarak zaman geçirdiğimiz için işe, özgü sorunları bağımsız olarak dikkate almak önemlidir. Hangi iş olursa olsun bir işi iyi yapmak bize bir doyum duygusu verir. İnsanların çoğu iyi bir iş yapmak ve iyi bir iş yaptığı için övülmek ister. Eğer şef siz iseniz şuna dikkat edin. Emrinizde çalışanların başarılarının takdir edilmesi gerçek bir itici güçtür. Ama layık olduğunuz bir övgü için gereğinden fazla bekleyen sizseniz sadece işinizi iyi yaptığınızı bilmekten doyum sağlamaya çalışın. Övülme arzunuz doğaldır ama övgü gelmiyorsa bunun üzerinde durmakla mutsuzluktan başka bir şey elde edemezsiniz. Bhagavad Gita, iyi işi kendi hatırına yapmanın önemini vurgular. Eyleminin meyvesine seni teşvik etmesine izin verme. Ama yine de sakın eylemsizliğe bağlanma. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, savaşçı bir prens Arjuna ile insan şekline Krishna girmiş Tanrı Vishnu arasındaki diyaloğu nakleden birçok dile çevrilmiş Sanskritçe bir şiirdir. Savaş arifesinde bu ikisi dövüşmenin ve öldürmenin veya öldürülmenin etik değeriyle görevin doğası konularını tartışırlar. Bunların askeri nasihatler olmaları onlara günümüzün şirketleştirilmiş savaş alanlarıyla ilgili aşikar bir anlam katabilir ve üstün bir güce öz çıkarını düşünmeden kendini adama yolundaki temel mesajı hem sivil hem de askeri generalleri sevindirebilir. Fakat bu kitabın neredeyse 3000 yıldır bu kadar çok okunmasının nedeni insanları şirketsel sadakate zorlaması değildir. Sadece maaş çekleri ve teşvik primleri için çalışmaktansa, bir görevi sırf görev uğruna ve yüce bir ilke hizmetinde gerçekleştirmenin değeri kitabın itici gücüdür. Her şeyden önce saati izlemek, hafta sonunu iple çekmek veya maaş gününü beklemekle meşgul olan işçilere, ya kamu hizmetinde ya da özel sektörde hepimiz rastlamışızdır. Bu tür insanlar işleriyle değil, sadece iş yerinin meyveleriyle ilgilenirler. Her şeyden önce işlerinin meyvelerine bağlanarak kendi emeklerini verimsizleştirirler. Emeklerini verimsizleştirerek hizmet ettiklerinin, hem işverenin hem müşterinin canını sıkarlar. Bu ise emeklerini daha da verimsizleştirir. Bu kısır döngü nedeniyle işlerinin meyvelerini kendileri azaltırlar. Bunun tersine hepimiz işlerini her şeyden önce hizmet ruhu içinde yapan ve üstelik yaptıkları işi sevdikleri apaçık belli olan işçilere rastlamışızdır. Bu canla başla bağlılık onların emeklerini zenginleştirir, hizmet ettiklerini hem işvereni hem müşteriyi memnun eder, bu ise emeklerini daha da zenginleştirir. Bu etkili döngü sayesinde emeklerinin meyvelerini çoğaltırlar. Bunu kendilerini sırf meyvelere vermemeleri sayesinde başarırlar. Çoğumuz şiir, resim ve müzik gibi sanat eserlerini takdir ederiz ve kültürlü toplumlar en yüksek övgülerini büyük sanatçılarına ayırırlar. Yaratıcılık eylemi içindeki şairler, ressamlar ve besteciler bütünüyle eserlerini meydana getirme uğraşına dalarlar, bunun meyveleriyle ilgilenmezler. Eğer işinizi iyi yaparsanız meyveler kendileri olgunlaşır. Eğer iyi çalışmak yerine meyvelerin tadına bakma hayallerine dalarsanız meyveler asla olgunlaşmaz. Siz de işinizi bir sanat eseri haline getirme yeteneğine sahipsiniz. Yaptığınız her işte büyük bir sanatçı gibi olmaya ant içmeniz yeter. Doğru mantığa ciddi bir şekilde kulak vererek, gayretle, sakince, başka hiçbir şeyin dikkatini dağıtmasına izin vermeden, kendi tanrısal yanını sanki onu hemen geri verecekmişsin gibi saf halde tutarak, önündeki işle uğraşırsan, hiçbir şey beklemeden doğaya uygun olarak artık yaşamaktan hoşnut, söylediğin her sözde cesur gerçeği dile getirerek, bu amaca sadık kalırsan mutlu yaşarsın. Bunu engelleyebilecek hiç kimse de yoktur. Marcus Aurelius. Rekabet. Bir işi iyi yapmak felsefi bir bakış açısından bakıldığında o işi mutlaka mükemmel biçimde ya da herkesten daha iyi yapmak demek değildir. Bir yarışı kazanmanın ahlaki bir anlamı yoktur. Kazanan daha hızlı koşucu olabilir ancak bunun onun iyi bir insan olup olmamasıyla bir ilgisi yoktur. Önemli olan çok çalışmak ve elinden geleni yapmaktır. Elinizden geleni yapmak finish çizgisini ilk geçen olmanızı veya iyi bir mevki veya büyük bir terfi sağlamaya yetmeyebilir. Ama elinizden geleni yapmaya gayret ettiyseniz kişisel doyum kazanmış olursunuz. Stoacılar çalışma konusunda değerli olan şeyin doyum olduğuna işaret etmişlerdi. Başka bir insanın sizin elinizden alamayacağı sonuç üzerinde sizden başka hiç kimsenin etkisi olmayan kısım budur. İşin anahtarı elinizden geleni nasıl ölçtüğünüzdedir. Kültürümüz rekabetçi bir kültür ve biz de yaratılıştan rekabetçiyiz. Başkalarının performansını tek ölçüt olarak almak bir hatadır. Bu ölçüyü hiç kullanmamak da hatalı olacaktır. Rekabet bireylerin en iyi ve en kötü yanlarını meydana çıkarır. Sizden daha hızlı koşan bir komşunuzla jogging yapmaya çıkın ve performansınızın nasıl gelişeceğini bir görün. Öte yandan rekabet içindeki lisansüstü öğrencilerinin akranlarının son gelişmeleri öğrenmelerini zorlaştırmak için haftalık bilimsel dergilerin sayfalarını yırttıkları bilinmektedir. Rekabet tanımı gereği kötü değildir, fakat bazen yıkıcı bir güç olabilir.